Bu kitap Altı Nokta Körler Derneği Sesli Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasaktır. Seslendiren Gökhan Yıldız. Eserin adı Kendiyle Dost Olmak Hayatı Nasıl Kolaylaştırır? Yazarı Wilhelm Schmidt. Türü psikoloji bilimi. Basım yeri ve tarihi İstanbul 2021. Bu kitap 79 sayfadan oluşmaktadır. Birinci ayrım. Ön söz. Beni yakalayıp bir daha hiç bırakmayan bir keşif olmuştu. O kitapta okuduğum cümlelerle sarsılmıştım. İnsanın kendisiyle ilgili dikkat ve özenine felsefe yön veriyordu buna göre. Bu sayede düşünerek kendi yolunu bulmak, büyük huzursuzluk anlarında kendi içine çekilmek, sonra tekrar başkalarına yönelmek, olup biteni didiklemek yerine ona sevgiyle yaklaşmak ve kendi kabiliyetleri oranında eylemde bulunmak, iyi insan olanın özü üzerine uzun uzun tartışmak yerine öyle birisi olmak ve bu şekilde en güzel hayatı sürmek mümkündü. Bu cümleler o zamana kadar kah romantizme, kah idealizme, kah içe kapanıklığa, kah melankolikliğe savrularak sürüklenip durduğum hayatımda bir dayanak bulmama yardımcı oldu. Nereye gidiyorum? Pek bilemiyordum. Ümit verici ilişkiler de birbiri ardına paramparça oluyordu. Kitap bana yolumu gösterdi. Önce kendinden başla. Bu senin hayatın. Sana sevinç verecek ve bu sayede başkalarına da sevinç vereceğin bir şey yap onunla. Oysa epeyce de eskiydi tesadüfen elime geçen bu kendine giden yollar. Yani Stoacı Marcus Aurelius'in 2. yüzyılda Yunanca kaleme aldığı Thais Heoton, Kendime Düşünceler kitabı. Sonra sık sık yaşadığımızın aynısı oldu. Benim kendi keşfim sandığım şeyleri başkaları da keşfettiler. Herkes kendi tarzında keşfetti. 20-30 yıl sonra kendi benliğine dönmek büyük bir harekete dönüşmüştü. Gittikçe daha fazla insan katılıyordu buna. Yavaş yavaş bunun umulan ölçülüğü benlik kültürünün oluşumuna hizmet etmediğini, aksine bir çoklarının ölçüsüz bir benlik kültürüne kaydığını fark ettim. Benliği kuvvetlendirme projesi şirazesinden çıkmıştı. Belki ben de birçok kitabımla bu konunun böyle rağbet görmesine katkıda bulunmuştum. Niyet ettiğimizden başka bir şey harekete geçmişti orada. Bunun sebepleri üzerine düşününce bu kaymayı sağlayan eğik düzlemin hep şu coşkun, kendini sevme propagandası yüzünden oluştuğu sonucuna varıyorum. Çünkü o sevgi abartılı bir narsizme açıktır. Bu başka bir durumla daha birleşiyordu. Anlam kaybı. Parçalanan ilişkiler ve modern dünyanın başka meydan okumaları belli ki insanlar da hatırı sayılır bir kendine güvenle buna karşı koyma isteği uyandırıyordu. Bunu bir kenara bırakırsak insanın benliğiyle ilişkisini abartmasını en azından kısmen tarihin olağan seyrine borçlu sayabilirdik. Bir aşırılığın karşılığı bir başka aşırılık olur. Demek benliğin yüzyıllarca küçük görülmesini, onun abartılması izlemeliydi. Keza 1968 öğrenci hareketinden beri toplumun kuvvetle vurgulanmasına bir tepkinin doğduğu da düşünülebilir. Toplumun savunuculuğunu yapan insanlar, ya ben ne olacağım diye sormaya başlamışlardır. O sıralar, benle ilgili açılan her bahis offsite'a düşmeye mahkumdu. Bensiz toplum propagandası yapanların kendileri kibirli bir narsizme bağlandıkları ölçüde iyice öyle oluyorlardı. Azıcık narsizme fazla itirazımız olmaz. Kendisini en azından birazcık seven bir insan, kendisiyle hiç başı hoş olmayan, hatta belki de kendisinden nefret eden birisinden daha fazla huzur bahşeder etrafına. Yoksa özellikle zor zamanlarda insanlar öncelikle dönüp bir kendilerini dinleyemeseler yönlerini nasıl çizebilirler? Dijitalleşme çağında bu yeni imkanlar içerisinde kendini yitirmemeyi de sağlayabilir. Ne var ki her şeyde sadece insanın kendi ben-i etrafında dönmeyi başlarsa zorluklar büyür. Hep gözlüyoruz bunu. İş dünyasında hep yükselen bir kariyer çizgisi için kilip basıp tıpkı pop alemindeki gibi açıkça sergilenen bir narsizmmiş gibi görünüyor. Bu kendi benlerini şiddetle dayatmaya hazır olan genç insanlarda olsun, devleti kendi benlerinin başka araçlarla sürdürülebilmesi olarak gören yıllanmış başkanlarda olsun tahripkar boyutlar kazanıyor. Benlik kültürünün, kendilik kültürünün eksiğiyle ilgisi var bunun. Serseri mayına benzeyen benler muzaffer olur ve keyfi sebeplere bahane ederek başkalarını terörize ederken hep şu şiara dayanıyorlar. Kendini sev, yıkıp geçtiklerini boş ver. Kendini sevmeyi abartmak, kendine dair bir ideal imgeyi gerçekleştirmek isteyen benlik için olduğu kadar bundan etkilenen başkaları için de yıpratıcı bir çıkmazdır. Narsizm taşkınlığının bir müddet saldığı ürküntünün ardından benliği güçlendirmenin başka bir yordamı azimle devreye sokmasının zamanı gelmiş olabilir. Kendiyle dost olmak, benliğe iyi bakmanın, kendiyle geçinmeyi kolaylaştıran, böylece başkaları için daha geçinilir birisi olmayı mümkün kılan bir yoldur. İnsanın kendi kendisiyle dostça ilişki kurması, sükunetin zeminini oluşturarak kalıcı olabilecek bir özgüveni temellendirir. Kendini sevmekten bahsedenlerin birçoğunun aklında da zaten bu vardır. Ama yanlış anlamalardan kaçınmak için daha fazla kavramsal açıklığa ulaşmakta fayda var. Sevgi ve dostluk ikili ilişkide bile aynı şey değildir. İnsanın kendi kendisiyle ilişkisinde de birbirinden farklıdırlar. Kendiyle dost olmak tutkulu abartmalara daha az meyleder. İnsanın kendine mesafe koymasına daha fazla imkan verir. Kendisiyle dost olan bir ben, kendisini daha çekilir bir dünya için uğraşmanın hareket noktası olarak seçmiş olur. Bu dünya, narsizmin daha düşük, insani cazibenin daha yüksek oluşuyla temayüz edecektir. Benlik, ebediyen dışsal iyileşmeleri beklemesi gerekmeden hemencecik kendisiyle uğraşmaya koyulabilir. Kendi kendisiyle ilişkisini değiştirerek evvela günbegün içinde yaşadığı dünyayı iyileştirebildiğinin kanıtına koyabilecektir önüne. Sonra kendiyle dost olmak benden bize varmanın bir yolu olduğunu gösterir. Böylece benlik başkalarıyla tasdife değer bir toplumsal çevrede yaşayabilir. En nihayet başkalarıyla bir araya gelerek toplumu arzu edilir değişimleri gerçekleştirmek için çalışabilir. Çünkü insanın kendiyle kurduğu dostluk benlikte ve onun dolaysız çevresinde takılı kalmayacaktır. Bu toplumu ve onun kurumlarını inşa edenler ve yeniden yapılandıranlar, onları muhafaza edenler ve değiştirenler bu yola baş koymuş bireylerdir. Toplumun değişmesi gerektiği kanaatine varırlarsa kendileriyle ve başkalarıyla ilişkilerinde başlatabilirler bunu. Değiştirme çabası bunun gerektirdiği gayretin yükü başkalarının sırtına yıkılmadığında daha inandırıcı hale gelir ve her değişim salt ideolojik olarak telkin edilmeyip gerçek insanlarca hayata geçirildiğinde daha fazla ikna gücü kazanır. Birey toplumun bir parçası olduğundan ve parçalar bütünü etkilediklerinden bireyin nasıl yaşadığının zaten başkalarına ve topluma bir etkisi vardır. Bunlar ne kadar görünmez etkiler olursa olsun. Tesir küçük olabilir. Fakat birçok küçücük itkinin yavaş yavaş birikip büyük bir hareketi başlattığını, benliğin başlangıçtaki bütün dirençlere rağmen kendisi üzerinde düşünmeye dönmesini görmüştük. Bu kitabın kendiyle dost olma yolunda sunmak istediği teşviklerin kaynağında sayısız gözlem, karşılama, tefekkür, tecrübe ve tartışma yer alıyor. Bu esnada tam da zor zamanlarda tek tek her bir noktanın nasıl yardımlarda bulunabileceği, bu bakımdan yolun bizzat hedef demek olduğunu da ortaya çıktı. Çünkü kendiyle dost olma süreci hiçbir zaman sona ermez. Kendiyle dost olma fikri kendini bitmiş tükenmiş hisseden herkesi yüreklendirebilir. Benlikleri yaraya dönüşmüş, başkaları tarafından, hayat tarafından, kötü şartlar tarafından kırılmış olanlara merhem olabilir. Kendiyle dostluğu kuvvetlendirmek, kendileriyle kendi başlarına baş etmek zorunda olan ve bunu değiştiremeyen veya değiştirmek istemeyenlere bir bakış açısı kazandırabilir. En nihayet kendinden feragat etmekten ve yükümlülüklerini yerine getirmekten başka bir şey öğrenmemiş insanlara da yardımı dokunabilir. Abartılı bir özgüvenin tehlikelerine kapılmadan kendileriyle meşgul olabilmek hayatlarını kurtaran bir şey olabilir onlar için. Birinci bölüm. Dostluk yüksek bir değerdir. İnsanın kendisiyle dostluğu içinde geçerlidir bu. Kendiyle dost olmak, insanın kendi kendisiyle ilişkisinin serbest bir biçimidir. Başkalarıyla ilişkilerine sonuna kadar açıktır. Oysa aşırı öz sevgide başkalarına olan ilgi sıkı sıkıya insanın kendisine dönük ilgisine bağlıdır. Kendiyle dost olmak ve kendini sevmek. Gerçek hayatta bunları nadiren saf halleriyle rastlanır. Çok defa da bir ve aynı kişide birbirine karışmış biçimde. Bir insanda hangisinin ağır bastığı onun yatkınlığına ve toplumsal çevresine bakar. Fakat kişi bu tesirlere ömür boyu mahkum olmak zorunda da değildir. Kendini hangi yönde geliştirmek isteğine, benliğinin odak noktasına kaydırmak üzere kendi kendisiyle cebelleşmeye hazır olup olmadığına kendisi karar verebilir. Bu nedenle kendiyle dost olmaya giden yoldaki ilk öneri insanın kendisiyle ilişkisinin biçimini bilinçli seçmesiyle ilgilidir. Kendimizle ilişkimizin biçiminin ne olacağına dair huzursuzluk yeni değildir. Batı kültüründe daha Platon ve Aristoteles benliğe olan düşkünlüğünün pihila utiayı aşırı öz sevgiyi teşvik edip etmeyeceğini tartışmışlardı. Platon bundan korkuyordu. Aristoteles ise orada insanın kendi benliğiyle bir dostluk ilişkisi görüyordu. Marcus Aurelius kitabında bu kendiyle dost olma hali Pihilein Heuton insanın kendisiyle benliği göreceleştirmeye de ehil olan bir ilişkisini temsil eder. İncil insanları komşularını sevmeye çağırırken onları kendi kendileriyle kuvvetli bir ilişkileri olduğunu varsayıyordu. Komşunu kendin gibi sev. Bununla kastedilen şüphesiz bir narsizm değil, başkasına yönelebilmenin ön koşulu olarak kendine yönelebilmekti. Lakin abartıya sapılacağı korkusuyla çok geçmeden insanın kendisiyle her türlü ilişkisi bertaraf edildi. Dolayısıyla komşu sevgisi de temelini kaybetti. Öyle olunca da arzulanan başarıya erişmeden gitgide daha fazla vaaz edilmesi gerekti. Ayrım yaparak ilerleyebiliriz. Öz sevgi, şayet benlik tıpkı başkasına dönük aşırı büyük bir aşk gibi idealleştirilebilirse abartıya kayar. Öz sevgi, benliği tıpkı başkasının ona dönük aşırı tutkulu aşkı gibi daraltılabilir. İmgeleştirerek ifade edecek olursak, kendini aşırı seven, kendi kendine hazla sarılmış, bir sahilde korkuluğa yaslanıp düşlere dalmış vaziyette suya bakıyor. Bu arada kucaklarken adeta eziyordur kendi kendisini. Bundan bir hoşnutluk hissettiği de yoktur. Oysa kendiyle dostlukta benlik tıpkı başkalarıyla dostlukta olduğu gibi idealleştirmeden kaçınır. Kendi kendisinin gerçekçi bir değerlendirmesini yapabilecek durumdadır. Yakınlık her zaman mesafeye de izin verir. Kendi kendisiyle dost olan kişi olsa olsa şen sarhoşluk anlarında veya hayatındaki ciddi bir kriz esnasında kendi kendisiyle kol kora girip pragmatist bir destek alır buradan. Öncelikle velveleli zamanlarda güvenilir bir dost olarak kendi kendiyle kalmak üzere geri çekilme imkanının tadını çıkarır. Neşesiz zamanlarda kendi kendisiyle olmanın tanıdık bildik halinden çok sevinç devşirir. Başkalarının hayranlığı kendiyle dost olmanın başı, özü üstündedir. Yeter ki bunun bir dayanağı olsun. Bu hayranlığın birazını zaten kendi kendine de bahşediyordur. Kendini ölçüsüz seven ise başkalarının hayranlığına muhtaçtır. İlaveten her vesileyle kendi mükemmelliğini aynada görmek ister. Tıpkı bir vakitler narsisin suyun kenarında kendi yansımasına hoşnutla baktığı gibi. Aynadaki hiçbir imge gerçek zaafları ortadan kaldırmadığından hep kendisiyle ilgili hayal kırıklığına uğratılma tehlikesine maruzdur. Yine de kendi benlik imgesinden feragat etmemek uğruna daima genç, kusursuz, başarılı olmak ve hep öyle kalmak, yaşlanmaktan, deformasyon ve depresyondan azade olabilmek uğruna hayal kırıklıklarının sebebini kolayca başkalarının, toplumun, hayatın sırtına yıkar. En uç durumda yüksek talep ve iddiaları yerine gelmiyorsa artık yaşamak istemez. Kendine olan sevgisinden ötürü kendini öldürmek, narsisistik intiharın arkasında yatan sayık, benlik imgesini her türlü lekeden arındırma, bu arada da kabilse bu benliğin şahaneliğini idrak edememiş olan ötekileri en nihayet cezalandırma isteği olabilirler. İnsanın kendisinden mükemmellik beklemesi bireysel bir sorun değildir. Gerçi kendisiyle ve hayatıyla ilgili beklentilerin ölçütünü belirleyen bireyin kendisidir. Ama bunu yaparken genellikle onu çevreleyen kültüre uygun davranır. Modern çağda bu kültür ona, öte dünyadaki ilahi mükemmelliğe dair dini beklentilerden ödünç almış bir ölçüt dayatır. Reklam sanayi, medyanın aktardığı imgelerle benliğe, bu dünyada mükemmelliğe ulaşmasına yardım etmesi umulan ürünleri sunar. Kendini aşırı seven kişi, bu reklamlarda tarısal yeteneklere yapılan açık imalardan, mesela wellness işletmelerinin tanıtımlarındaki kendini yeniden yarat gibi laflardan, kendiyle dost olandan çok fazla etkilenir. Bu ölçüt haline geldiğinde öngörülmeyecek kadar uzun bir çile zamanı başlar. Çünkü o andan itibaren her kaşıntı, burundaki hafif bir çarpıklık, her bir gram fazla gelir insana. Selülit zaten çok fazla gelir. Mutluluk hissinde en ufak bir zedelenme, sürekli olumlu düşünmeyi kesintiye uğratan her acıtıcı boşluk ziyanlıktır. Mükemmelliği aramak, ümit kırıklığına vesileler bulmak demektir. Antik çağın Delfi tapınağındaki meşhur yazıtı biraz da bu nedenden dolayı kendini tanı ikazında bulunuyordu. Kast edilen şuydu, Tanrı değil de bir insan olduğunu, yani mükemmel olmadığını idrak et. Kendini abartma, bu sana acı verebilir. Tanrı'ya denk olamazsın. Yine de olmaya çalışırsan, mükemmellikten uzaklığından, kırılganlığından, cehaletinden ve faniliğinden ötürü dövünüp durursun sürekli. Fakat Batı kültüründe etkili olan bu tutum değil, insanın Tanrı suretinde olduğu öğretisi oldu. O mertebeye erişmeye dönük hep yeni hamlelere yol açtı. 21. yüzyılda insanlığın mükemmel, yaralanmaz, her şeyi bilir olmaya ve faniliğini aşmaya dair eski rüyası, Silikon Vadisi dininin bazı gurularının vaaz ettiği transhumanizm denen akımda yeniden can buldu. 2015'te internette yapay zeka tapınıncına dayalı bir kilisenin kurulması basit bir şakadan ibaret değildir. Teknolojinin yardımıyla ölüm öldürülecektir ve insanın bütün değer yapım hataları tamir edilecektir. Buna göre dinin, rüyanın seküler bir devamı, günaha da girmeden modern günah mükemmellikten uzak kalmaktır. O eksiklik de en nihayet giderilecektir. Lakin mükemmellik gerçeklikte ancak yakışık olarak mümkün olabilecek bir fikirdir. Hiçbir insan hiçbir zaman ona erişemez. Her yeni bilgiyle, her yeni teknolojiyle beraber yine beklenmedik sorunlar çıkar. Bu tasa edilecek bir şey değildir. Bu sayede bize her zaman yapacak bir şey kalır. Uzaktan bakınca öncü transhümanizm daha ziyade atadan dededen kalma transhümanizi andırır. Alp ülkelerinde koyunların kah şurada, kah burada diyebilmeleri için bir oraya bir buraya güdülmesine böyle derler. Koyunlar çobanın peşinden giderler. O nereye giderse oraya. Transhümanistlerin kendini mükemmelleştirme olarak anladıkları, kendini optimize etme üzerine de çok münakişe edebiliriz. Kendiyle dost olan ise kendi içinde en iyi olanı teşvik etmeyi ister. Optimum odur ve mükemmelleştirme ile alakası yoktur. Tarihsel açıdan bakıldığında hümanizmin niyeti her insanın en iyi yanlarını gerçekleştirme imkanları sağlamaktı. İnsani bir toplum her bireyin teknolojiden yararlanarak kendisiyle ve hayatıyla mümkün olanın en iyisini yapabilmesi için eğitim ve fırsatlar sunar. Bireysel optimizasyon karşılığında toplumun optimizasyonuna katkıda bulunur. Kendiyle dost olan insan mükemmel olmamaktan incinmez. Tıpkı başkalarıyla dostluk ilişkisinde ötekini onun hususiyetleriyle benimsediği gibi. Kendi kendisiyle ilişkisinde aynısını yapmaya hazırdır. Kendini bilen ama yine de kendisini seven birisi olabilir böylece. Kendiyle alay edebilmek ve öz eleştiri yapabilmek ona yabancı değildir. Bazen düştüğü aptallıklara kıs kıs güler. Başka türlü yapsaydı çok daha iyi olacak bazı şeylerde ilgili kendini affeder. Kendi kendiyle ilişkisinde daima her ahengin hüküm süreci rüyasını görmez. Dolayısıyla bazen tutarsızlığa düşmek de felaket olmaz onun için. Bunu kendi içimde halletmem lazım der. Ara ara kendine mesafe koymak ona zor gelmez. Nasıl da saçmaladım orada. Hatalarını ve zaaflarını açık seçik görür. İyi dostluklarda adet olduğu üzere sırası gelince hakikati söyler. Kendi kendisine ki nahoş olanla baş etmesini sağlayacak yürünebilir bir yol bulur böylece. Kendiyle ilişkisinin iki biçimi arasındaki büyük fark ufuklarıdır. Kendini aşırı seven, kendi beninden ötesine göremez. Sadece kendi kendisiyle meşguldür. Kendini beğenmişliğini dizginleyemez. Konuşmalarda her lafı kendine bağlamadan ve hep kendisinden bahsetmeden yapamaz. Basbayağı kopamaz kendinden. O zaman da kendi üzerine düşünmesi mümkün olmaz. Bağlanmaya olan kabiliyetsizliği de kendine olan sevgisi kadar büyüktür. Çünkü belirleyiciliğinin herhangi bir biçimde kısıtlanmasını kabullenemez. Kimse sınır koymamalıdır onun benine. Başkalarına muhtaç olmamak, onlarla uğraşmak zorunda kalmamak için çok şeyi kendi kendine halletmeye kalkar. Kendini aşırı sevmek, derin bir arkadaşlıkla da bağdaşlaşmayacağı için yapayalnız kalabilir insani. Kendini seven bu şekilde ötekine yöneldiğinde bunu zarar üreten yapar. Canı sıkılıyordur yahut ona yardımı dokunacak birisine ihtiyaç duyuyordur veya onun parıltısında güneşlenecektir. Bu durumlarda kurnazlıkla ilişki elde edebilir. İnsanı sular seller gibi akan bir ilgiyle ele geçirebilir. Fakat bunu başaramazsa da gümbürtülü bir dramatik havayla hayatından dışarı sürülebilir. Hiçbir şeyi kabullenmez. Her şey onun tasavvur ettiği gibi olmalıdır. Bir şey ona uymuyorsa bundan sorumlu tuttuğu ötekiler onun saldırganlığının nesneleri olurlar. Randevularına uymak onun keyfine bağlıdır. Belki o anda daha iyi bir seçenek bulmuştur. Bununla beraber kendisine olan sevgisi de tutkulu aşklar da alışılageldiği üzere sebatsizdir. Keyfinin git gelleriyle kendi de baş edemez ki. Onunla ilişkide olan başkaları da baş edebilsin. Kendiyle dost olan ise kendine yönelmekte aslında başkalarına daha rahat yaklaşabilmeyi ve onlar için var olmayı kolaylaştırmayı hedef alır. Sürekli kendine bakmak, sürekli kendisinden bahsetmek istemez. Dar egosunu geniş bene dönüştürmeyi ister. Bunun gereği hep biraz kendinden başka şeylere de bakabilmektedir. Sırf ahlaki bir buyruk olduğu için değil, bakışı genişletmek insanın kendi hayatının anlamını da zenginleştireceği için. Kendiyle dost olan kişinin ötekilere zarureten değil, insanlardan sevinç duyduğu için yöneldiği, onlarla samimiyetle ilgilendiği hissedilir. Öteki insanlarla beraber hayatın imkanlarının daha geniş bir yelpazesini tanımaktan sevinç duyar. Öz çıkarı, öz ilgisi benliğinden o kadar dışarı taşar ki bazen tamamen kopabilir bile ondan. Kibir ona tamamen yabancı değildir ama onu tahammül edilebilir hudutlarda tutar. Bunu her zaman başaramadığından ötekilerinin de bazen kendisi için çekilmez olabilmesini anlayışla karşılar. Kendisiyle dost olan kişi günlük ruh hallerine, duygularını, o anki durumuna kendini seven kişiye göre daha az bağımlıdır. Bu ben anlarını toplam beniyle karıştırmaz. Onunla yaptığınız anlaşmalara itimat edebilirsiniz. Sevgi, arkadaşlık ve ahbaplıkta daha fazla sebat gösterebilir. İnsan bakışlarının kendisiyle geçinmesine fazla zorlaştırmazsa hayatı birçok bakımdan kolaylaşır. Böylece işbirliği yapabilir. Birçok güzel şey mümkün hale gelir. Ama bunun temeli her zaman kendisine yeni baştan eğilmektir. Bu sayede başlangıçta yüzeysel bir tanışıklıktan zamanla ömürlük bir dostluğa geçebilirsiniz. Birinci ayrım sonu.